Ayrım 22.
Başını kaldırıp seslendi sonra. Kız gel, artık ikisi de zararsız bunların. Tekrar Ali'ye döndü. İşte böyle bir saat, bir saatine denk düşmeyenlere hiç güvenmem ben dedi. Ne öğretmenisin sen abi diye sordu Ali elindeki makinalı tüfeği Tuna'ya doğrultmuş pozisyonunu bozmadan. Edebiyat dedi Tuna, elleri ve kollarından sandalyeye bağlı oturarak. Ne demek oluyor yani? Hikaye, roman, şiir, tiyatro, hatta masal, sözcüklerin bilimi de denebilir. Yani masal mı öğretiyorsun sen okulda diye şaşırarak güldü Ali. İlk kez gülmüştü, yanaklarında iki gamze belirdi. He, belli oluyor zaten dedi kadın artık sakinleşmiş olarak. Merdivenlerden çekinerek inen genç kız şimdi korkunun yerine yerleşen merak dolu bakışlarla Tuna'yı inceliyordu. Bu çok çelimsizmiş diye fısıldadı annesine. Öbürü gibi iri yarı değil. Musa'yı görmüş, onu tanıyor diye düşündü Tuna. Kıza bakarak dostça bir sesle konuştu. Sana herhangi bir anlamda kötülük etmek aklımdan bile geçmedi. Uzun zamandır, çok uzun zamandır hiç müzik sesi duymadım. Öyle özlemiştim ki, müzik bana insan olduğumu anımsattı. Çok heyecanlandım. Bir mucizeydi sanki. Sustu. Bileklerini acıtmaya başlayan kalın urgan çemberinde kımıldamaya çalıştı. Tıpkı yaşam gibi dedi. Yaşam kime ne zaman ve nerede güveneceğimizi fısıldayan sağduyumuzun geçici bir mucizesidir. Sustu, boğazını temizledi. Yine de seni korkuttuğum için özür dilerim. Kız şaşırmıştı. Dediydim sana gariptir diye. Kötü değil belki. Bak bilmem ama ha. Gariptir garip. Birden celallenir. Abuk subuk konuşur. Sonra sakinler efendi biri olur çıkar. Güvenilmez böylelerine can kızım. Kadının efendice bulacağı bir şeyler söylemeyi sürdürürse bileklerini kesmeye başlayan urgandan ve bu komik durumdan kurtulabileceğini hisseden Tuna kendini zorlayarak konuşmaya başladı. Benim karım da şarkı söyler, gitar çalar dedi. Fakat aklına Meriç'in söylediği şarkılardan hiçbiri gelmiyordu. Senin adın ne diye vakit kazanmak için sordu. Suları dedi kız utanarak. Meriç'in, karımın yani, sesi güzeldir. Biraz utangaç bir tip olduğundan ancak yalnızken ya da bir iki akraba yanında söyletebilirim onu. Hay Allah, Meriç hangi şarkıları söylerdi diye kendine kızarak düşünüyordu aynı zamanda. Beatles, Susan Vega ve Tracy Chapman şarkıları diyecekti ki suslu. Türkçe şarkılar bulmalıydı. Sahi hiç Türkçe şarkı söylemez ve dinlemezler miydi? Yok canım diye mırıldandı. Yeni türkü, Timur Selçuk, Livaneli, Sezen Aksu şarkıları çalar, söyler mesela. Ben Pir Sultan söylerim, biz türkü severiz ama senin dediklerini de bilirim, dedi genç kız utangaç gülümseyerek. Güneşsizlikten sararmış teni pastel renklerde aydınlandı bu kaçamak gülümseyişle. Annemin diye hemen yakaladı sözü Tuna. Annemin pek hüzünlenerek dinlediği bir şarkı vardır. Hani hem annemi hem babamı ben köyümü özlerim falan diye bir şey. Bildiniz mi? Kuzguncuğa gelin geldiğinde ailesini çok özlermiş. Meriç de anneme gitarla çalar bunu. Anan İstanbul'u değil midir diye ilgilendi kadın. Annem Iğdırlı'dır, Aras Nehri coğrafyasından. Babam Kars'ta askerlik yaparken vurulmuş anneme. Bana sorarsan annem hala güzel kadındır. Biraz Gürcü kanı da var. Kara kaşlı, kara gözlü, uzun boyludur. Anadolu kadını desene dedi kadın kıvançlı bir sesle. Adı nedir ananın? Zübeyde. Adı güzelmiş derken tanıştığımıza memnun oldum dermiş gibi kırıttı kadın. Bir gün tanışırsan oğlunu evinde besledin diye sana teşekkür edecektir dedi Tuna fırsatı yakalamışken. Yok canım kim olsa yapar dedi kadın ve sonra utanarak başını eğdi urganla sımsıkı bağladığı Zübeyde Hanım'ın oğlunu görmemek için. Kadının yumuşaması bitmeden atıldı Tuna. Ya Hatice Hanım ya, ne zaman çözeceksin şu ellerim be? Bak kollarım ayaklarım uyuştu ya, sırtım da ağrıyor. Hem ben sana ne kötülük ettim ki bağladın beni böyle. Hadi ana çöz bu askeri, kötü birine benzemiyor baksana. Sus kız, sen ne anlarsın erkek milletinden? Hepsi birdir bunların, akılları fikirleri hep et derdindedir. Et mi diyerek yüzünü buruşturdu Tuna, içi kalkmıştı. Kendini kasap vitrine asılmış çiğ etleri seyreder gibi hissetti. Ananın başına yemin edersen dedi kadın kararsız bir sesle. Ananın başına yemin edersen kızıma dokunmayacağım diye. Ana koşsana kız, bu yaralı askere bir şeyler oluyor kız diye yandaki odadan canhıraş haykıran küçük Lütfü'nün sesiyle irkildiler. Tuna dışında hepsi koşarak Musa'nın yattığı odaya koştular. Kız su getir diye bağırdı kadın telaşla. Dur evladım, dur can oğlum diyordu sık sık. Koşsana abla, ver o şişeyi bana, tut ucunu sıkı tut, çek şimdi. Ne oluyor orada, nesi var Musa'nın diye bağırdı Tuna. Kimse onu duymadı. Konuşsanıza be, gelin çözün beni, çözün beni diyorum diye bağırdı. Sakın bırakma, çok sıkı tut diye bağırdı kadın. Ne yapıyorsunuz arkadaşıma, neresini kesiyorsunuz adamın şimdi? Çabuk çözün beni barbarlar diye bağırdı Tuna. Sesi vahşi bir hayvan çığlığı gibiydi. Kendi sesini duysa çok şaşırırdı, duymadı. Birden sesler kesildi, derin bir sessizlik kapladı evi. Şimdi ne oldu, öldü mü Musa, konuşsanıza be. Çıt yoktu. Çözün beni. Bu kabustan kurtulmam lazım. Bu evden, bu kasabadan ve sizden bıktım. Hepinizden kurtulmam gerek. Anladınız mı beni? Allah'ın cezaları. Sandalyeyle birlikte kendini yere attı sonra. Sağ kolunun üzerine sertçe düştü. Kolu rezalet acıdı ama o öfkeyle yere sürmeyi sürdürdü. Daha doğrusu kendini ve sandalyeyi sürüklemeye çalıştı. Birazdan Musa'nın yattığı odaya varacağını düşünüyordu ki kafasını sert bir şeye çarptı. Her şey karardı. Çıt yoktu. Yeni hayat. Yeni hayat başlıyor. Eyvahlar olsun. Bundan böyle sık sık derde girecek başım. Alighieri Dante. Yeni hayat. Kahvene şeker ister misin? Başını hayır anlamına iki yana salladı. Türkiye'de sözsüz hayır demek için başımızı kaldırır, geriye doğru bir kez sallarız. Bu sırada genellikle kaşlarımızı kaldırır ve cık gibi bir ses çıkartırız. Onun aynı anlam için başını sağa sola sallayarak yaptığı bu işaret batılıydı. Bizde vah vah anlamına gelirdi. O bunun yeni edinmişti. Peki süt ister misin? O güzel baş yine iki yana sallandı. Hayır. Midene dikkat etmelisin ada. Günde bilmem kaç yüz fincan siyah sert kahve içiyorsun. Sonra sigarayı da arttırmışsın. Yorgun gülümsedi. O zaman hüzün saçıldı her yana. Üstüme bulaştı. Elledim kumral renkteydi. Çok şükür sen Meriç'in yerine tıp okumuyorsun da dedi yorgun bir sesle. Senin ukalalık alanın benim canımı yakmaz. Kahve fincanını yeniden kafaya dikti. Kana kana içti. Meriç nasılsa ukalalık etmeyecek kadar sakin ve problemsizdir. Sağ ol be diye homurdandım. Bir hüzünlü gülümseme daha. Ama bu kez biraz daha keyifli. Beni gıcık etti ya. Büyüdüğümüzde seni şair, Meriç'i de senfoni orkestrasında çellist olacak sanırdım ben çocukken. Daldı gitti. Ama her şey öyle değişti ki. Oysa Meriç gitar dışında başka enstrüman çalmamış ve tıp doktoru olmayı da küçükken kafasına koymuştu. Bense saklı şair denen insanlardandım. Zaten bu topraklarda doğan herkesin biraz şair olduğunu söyler dururuz yüzyıllardır. O sonbahar edebiyat fakültesine kaydolacaktım. Öyle derin dalmıştım ki elindeki kahve fincanı kaymış, yerdeki şahane Kayseri halısına kahve damlamaya başlamıştı. Kalkıp yanına gittim. Fincanı usulca elinden alıp sehpaya koydum. Yanına oturdum. Bir kolumla sarılıp saçlarını okşadım. Başına uysalca omzuma yasladı. Öylece kaldık uzun bir süre. Unutmak çok zor be Mabel diye inledi. Unutmayacağız ada. Unutmadan yaşamayı öğreneceğiz. Başka şansımız yok. Kaldı ki biz... Sessizlik. Biz hep hatırlarız dedi burnunu çekerek. Duygusal bütçesi artık ağlamayı kaldırmıyordu. Sonra birden bana döndü, dikkatle yüzüme baktı. Sanki biraz önce kısacık gördüğü bir şeyi yeniden bulmak istiyordu. Ne var, neden öyle bakıyorsun dedim. Sen büyümüşsün Tuna dedi gülümseyerek. Birden utandım. Aras'ın gidişiyle en büyük hasar gören iki kişiden biri ada olmuştu. O korkunç kazanın ardından günlerce hastanede kaldı. Köşke döndükten sonra bütün kış dışarı adımını atmadı. Kendine hapis cezası vermişti. Annesi, babası, şair dayısı ve benim dışımda kimseyle görüşmedi. Ona görüşmek denirse. Okulu bırakmıştı. İlgilendiği her şey kaplama alanı dışında kalmış, gözyaşlarıyla yıkanan ilgi alanı çekmiş, küçülmüştü. O kış elimi tutup konuşmadan yanımda oturuşlarını izlemek, Aras'tan sonra onu da yitirdiğim duygusuyla beni terörize etmişti. Ve onu da yitirmemek için artık yapmayacağım hiçbir şey yoktu, hiçbir şey. İlk yaz başında annesi adayı alıp Kuzey Amerika'ya göç etmiş, ikinci dereceden kuzeninin yanına götürdü. Bir yıl sonra kuzguncağa döndüklerinde ada insan içine çıkmaya başlamıştı. Ama melankolikti, uzaktı. Benim yaramaz, hınzır, kumral ışıklar saçarak yürüdüğü yolu aydınlatan bal kızım yoktu. Galiba o Aras'la birlikte gitmişti. Kuzey Amerika'dan gelen adaysa neredeyse bir yabancıydı. Kabul etmem gerekir ki Aras gittikten sonra hiçbir şey eski lezzetine kavuşmadı bir daha. Hiçbirimiz doya doya gülemedik ve yaşamlarımızın güneşi hep tutulmuş kaldı. Yıllarca parmaklarıyla tarayarak geriye doğru dağınık bir özgürlükle omuz başına kadar uzattığı bal rengi saçlarını kulak hizasında kestirmişti. Yandan ayrılmış kısa saçlarının alnına kumral gölgelerle dökülen gevşek kahkülleri onun yaşından büyük ve daha gizemli gösteriyordu. Kaşlarını inceltmiş, küpe takmaya başlamıştı. Daha çok siyah renkler giyer olmuştu. Annesinin klasik Dior zevkine hiç benzemeyen dar pantolonlar, çizmeler, yarım kollu, dik yakalı kazaklar giyiyordu. Birkaç yıl bir üniforma gibi yaz kış pamuklu ya da yünlü, siyah, nefti ya da bordo hep bu modelle yaşadı. Boynu kapalı, kolları açıktı. Şair dayı bir bakışta çok avantgard diyerek kesip attı. Ne olduğu umurumda değildi. Adayı ikinci ilk görüşümde de büyülenmiştim. Ada kendini tümden değiştirmeye çabalamış ve bunu dış görünüşünde gerçekleştirmişti. Ona hiç yakışmayan, durgun ve ciddi tavırlarına alışamasam da hiç değilse insan içine çıkıyor ve gülümsüyor diye umutlanmıştım. Önceleri yeni tanışmış iki genç gibiydik. Havadan sudan ve Kuzey Amerika'dan söz ediyor, Aras'ın adını anmamaya, hatta A harfinden bile uzak durmaya çabalıyorduk. Onu biraz olsun neşelendiren, hatta azıcık coşturan tek konu fotoğrafçılıktı. Kuzey Amerika'da özel bir fotoğrafçılık kursuna yazılmış, kendini tamamen bu konuya vermişti. Sonunda hiçbirimizin bilmediği bir yeteneğini keşfetmiş, aslında fotoğraf adanın hayatını kurtarmıştı. Önce özel kurs bitmiş, sonra fotoğrafçılık dergileriyle iletişim başlamıştı. Getirdiği örneklerin çoğunluğunda yemeden içmeden çılgın gibi fotoğraf çektiği anlaşılıyordu. Yıl sonunda 3 fotoğrafı yayımlanmaya değer bulunarak Kuzey Amerika kıtasının tanınmış bir fotoğrafçılık dergisi tarafından kabul edilmiş, amatörler sayfasında 2 ayrı sayıda yayımlanmıştı. Düşünsene, çektiğim fotoğraflardan para kazandım Mabel derken o kazadan beri ilk kez gözlerinde kısacık sevinç ışıkları yanmıştı. Pervin Gökay kızının bir üniversitede fotoğrafçılık eğitimi almasını istiyor, adayı bu yönde etkilemek için anaç bir çabayla didiniyordu. Ama önce şu lise bitmeliydi. Oysa şair Doğan Gökay, sanatın okulu diploması olmaz. Sanatçının yeteneği ve çalışma disiplini yoksa gerisi sadece kendini aldatmaktır. Bırakın gerçekten istiyorsa ve yeteneği varsa o kendi eğitimini tamamlar diyordu. Süreyya Mercan'ın tek isteği bir tanecik kumral adasının yanında ve mutlu olmasıydı. Kızına sarılıp abartılı duygusal ses tonuyla özlem şiirleri okuyor, gözleri ve içki bardağı sürekli doluyordu. Adanın yeteneği vardı. Günlük yaşamın kenarına köşesine sıkışmış, her gün önünden geçilir veya sık sık yaşanırken dikkat çekmeyen yaşamın asıl güzellik ve çirkinliklerini görüp yakalamaya programlanmış bilgisayar çipli gözlerle doğmuştu sanki. Çipin adı yetenekti ve kim bilir aile ağacının hangi dallarında programlanmıştı. ''Şunlara bir daha bakabilir miyim?'' diye sordum. Kanepede yan yana oturup saçlarını okşamak güzeldi. Ama üzerimizi sımsıkı örten yoğun yas ve keder tabakası feci boğucuydu. Konuyu değiştirip onun ilgi alanına çekmek için fotoğrafçılık dergilerinde yayımlanan fotoğraflarına yeniden bakmak istemiştim. Hiç direnmedi. Ağır ağır kalkıp sehpanın üzerindeki onlarca dergi arasından aradıklarını seçti. Tanrım, onun ağır ağır kalkıyor olmasını izlemek ne işkence. Ada yerinden kalkmazdı. O yerinden fırlar ve uçarak bir yere ulaşırdı. Arkasında hep bir gökkuşağı ve hayranlık, kıskançlık duygusu bırakarak. Birinci fotoğraf, The Hole in Love, siyah beyaz. Akşam karanlığının çöktüğü ve ışıklı reklamların parladığı bir büyük kent caddesi. Metro istasyonuna inen merdivenlerde tutkuyla öpüşen genç bir çift. Kızın saçları 0 numara tıraşlı, erkeğinki omuzlarından sırtına sarkıyor. İkisi de Gruger giyinmişler, delik kot pantolonlar, yamalı dağınık bakımsız kazaklar, topuklu ayakkabıları içinde soket çorap ve asker botları. Delikanlı kızın başını iri eliyle kavramış, elinin üstünde kanatları açılmış bir kartal dövmesi var. Kız bir bacağını dizinden bükerek arkaya doğru kaldırmış, ayakkabısının tabanında küçük bir delik. Derginin kenarına kurşun kalemle Türkçe not düşmüş. Aşkın boşluğu mu yoksa delik deşik aşk mı? Yanında F2.2.81-15.000 yazıyor. İkinci fotoğraf The Guitar Box renkli. Fonda dev gökdelenlerin yükseldiği günlük güneşlik işlek bir cadde, başlarında şapkaları, rengarenk pançoları omuzlarında salınan simsiyah uzun saçlı Güney Amerikalı müzisyenler konser veriyorlar. Etraflarına insanlar toplanmış, yüzlerinde mutlu ifadelerle dinliyorlar. Ortada kapağı açık bir gitar kutusu, içinde birkaç kağıt ve bozuk para. Kutunun önünde 10 yaşlarında bir oğlan çocuğu elindeki bozuk parayı kutuya atarken adanın kamerasını fark etmiş ve o anda dönüp objektife şaşkın bir ifadeyle yamuk yamuk gülümsemiş. Çocuk bu farkındalıkla çevresindeki seslerden ve insanlardan tamamen soyutlanmış, sanki başka bir boyuta geçmiş. Gitar kutusuna doğru yola çıkan bozuk para kameraya havada yakalanmış ve bulanık bir UFO resmine benzemiş. Fotoğrafın bulunduğu sayfanın altına "Ah çocuk" diye Türkçe bir not yazmış, yanında 100 ISO. Bu fotoğraf hepimizi alt üst etmiş, dişlerimizi acıyla sıkıp yutkunarak fotoğrafa çıkılıp kalmamıza yol açmıştı. Fotoğraftaki çocuk inanılmaz derecede onun çocukluğuna benziyordu. Çocuk tıpkı Aras'tı. Üçüncü fotoğraf, Herbert von Sirius, siyah beyaz. Liman serisi adını verdiği fotoğraflar 3 taneydi ve aynı derginin son sayısında bitişik 2 sayfada yayımlanmıştı. Seyyar sosisli sandviç arabasının başında beyaz önlüğünü beline dolamış orta yaşlı bir kadının aynı günün farklı saatlerinde çekilmiş fotoğraflarıydı bunlar. İlk bakışta birbirlerine oldukça benzeyen fotoğrafların altında gün ve saat kayıtları vardı. Pazartesi sabah 11.23. Sosisçi kadın önünde kısa bir kuyruk oluşturmuş, 4 müşteriye sandviç hazırlıyor. Sosis arabasının yanında kötü bir el yazısıyla yazılmış hot dog 1.99 dolar tabelası asılı. Bizim kokoreç arabalarına benzeyen sosis arabasının önü aile boyu plastik ketçap ve hardal şişeleri, çeşitli turşu ve soğan kutularıyla tıklım tıklım dolu. Pazartesi öğle sonrası 2.45. Sosisçi kadın elleri önlüğünün ceplerinde limanda bekleyen bir eğlence gemisine bakıyor. Yandan gördüğümüz kadının omuzları sarkmış, kamburu çıkmış, boynu hafifçe sola kaymış, profilinde keyifsiz bir yarım surat var. Bezgin. Sosis arabasının önüne çıkmış, sosisler biraz arkasında kalmış, ayaklarında sobalar. Hiç müşteri yok. Şen şakrak, bayrak ve flamalarla bezenmiş eğlence gemisinin göğsünde süslü harflerle serüvene çağrı davetleri yazılı. Limanda boyunlarındaki fotoğraf ve video kameralarından turist oldukları anlaşılan insanlar geziniyor. Pazartesi akşam 5.50. Sosis arabası yine aynı limanda, yine aynı yerde duruyor. Fotoğrafın bir kenarında kaykay yapan iki genç kız, tekerlekli sandalyeyle dolaşan genç bir adamın iki yanından geçiyorlar. Limandaki eğlence gemisi ve sosisçi kadın fotoğrafta yok. Son fotoğrafın altına yine kurşun kalemle Türkçe bir not düşmüş. Gitmiş. Ilford 200 ISO. Elimde fotoğraflarının yayımlandığı dergilerle öylece kaldım uzun süre. Karşıma oturmuş sabırla beni bekliyordu. Tanrım, onun sabırla bekleyebileceğini rüyamda görsem inanmazdım. ''Gerçekten beğendin mi Mabel?'' diye sordu sonunda. ''Evet'' dedim, gözlerimi dergideki fotoğraflardan ayırmadan. Çektiği fotoğraflar güzeldi. Anlattığı hikayeler kadar yalın, dili de beni etkiliyordu. Ama hepsinin üstüne lavanta kokusuyla serilmiş incecik hüzün tabakası içimi burkuyordu. ''Daha iyilerini çekeceğim Mabel. Daha iyi fotoğraflar çekmek zorundayım. Anlıyor musun beni?'' Biliyorum ada. Ada sonraki 4 yılı yine Kuzey Amerika'da geçirdi. Bir lise, bir de sanat koleji diploması aldı. Ama en önemlisi ada bir fotoğraf sanatçısı olarak kendini Amerika'nın kuzeyinde kabul ettirmeye başladı. Sarı, turuncu ve kırmızı sonbahar ve beyaz kış fotoğraflarını kartpostal olarak bastırıp yerel kitap evlerinde sattırmaya başardı. Son 2 yıl artık ailesinden yardım almadan yaşamını kazandığını gururla yazdı bana. Mektupları haber ağırlıktıydı. Özel ve duygusal bir şeyler yazmamaya özen gösterdiğini anlamak hiç de güç değildi. Yüreği sımsıkı kapalıydı ve yakınına bile yaklaşmak yasaktı. O 4 yıl içinde kimlerle ne yaşadı, hangi ilişkilerde avunmayı denedi bilmiyorum. Hiç anlatmadı, hiç dokunmadı, hiç sormadım. Üzerine bulaşmış bir iz, görmediğim için yaşadığını düşündüğüm ilişkileri geçici, gereksinilen kısa şeyler olarak düşündüm, rahatladım. İzleri temizlemek için çok özen gösterdiğini aklıma bile getirmemeye çabaladım. Yine de her yıl yanında yakışıklı ve sağlıklı bir Mr. Orient sever ile çıkıp gelecek diye ne çarpıntılar geçirdim. Her yaz tatilinde 3 ay için döndüğü Kuzguncuk'ta vaktinin çoğunu birlikte geçirdik. Yakındı, dosttu, sıcaktı ama ada hala eski ada değildi. Hüznüyle yarışan neşesini, canlılığını ve yaramazlığını koparıp paketlemiş, yalnızca kendisinin bildiği bir ağacın dibine gömmüştü. Ağacın coğrafyasını kestirmek güç değildi de insanın kendi bedeninden koparıp attığı bir parçasını ancak kendisinin bulup geri getirmek istemesi gerektiğini artık öğrenecek kadar büyümüştüm. Söz vermemişti ama ümidi kesmediğimi biliyordu. Adanın benim ümitsizliğe kapılmam için uğraştığını, daha da fazlasını deneyeceğine şiddetle inanıyordum. Hatta kendini toparlamak için kendisiyle didişerek ayakta durmaya çalışmasının asıl nedeninin ben olduğumu bile düşünüyordum. Ben onun için önemli olduğumu hep hissettim. Herkesten önemli. Çünkü ben onun Mabel'iydim ve hep öyle kalacaktım. Teşekkürler Mabel, diyordu. Anlayışına ve beni terk etmeyişine teşekkürler. Kuzgunca döndüğü her yaz tatilinde adaya benzeyen o alımlı kızın gözlerinde hep bunları okudum ben. Yaşantımın en karanlık saydığım o 4 yılında yalnızca Aras ve adayı yitirmekle kalmamıştım. Zeki bakışlarını üzerime dikerek doyulmaz sohbet ve yaşam deneyimleriyle beni zenginleştiren Şahin Doğar Gökay'da gölgeler arasında kaymıştı. Onu ancak yaz tatillerinde ada Kuzguncağa dönünce görebiliyor ama çok özlüyordum. O yılların tek kahramanı şimdiye dek kendisine pek de rol şansı verilmemiş birisiydi. Sorun rol dağıtımında değil öbür adayların varoluşuyla ilgiliydi. Ama artık meydan tamamen ona kalmış ve o da hiç tereddüt etmeden çıkıp başrolü almıştı. Geriye kalan tek kişi Meriç'ti. Her hafta sonu okul çıkışında köşke eşyalarını bıraktıktan sonra bize geliyor, bizimle yiyip bizimle içiyordu. Sessizce sokuluveren sıcak varlığı, aniden ölüm korkusuyla sessizleşen evimizin oda içleri ve perde kıvrımlarına sarışın susamlı taze simit kokusuyla yayılıyor ve biz bunu hiç yadırgamıyorduk. Galiba biz Meriç'e biraz da minnettar oluyorduk. O hep aynıydı. Sessiz, uysal ve yapıcıydı. Varlığı gözle görülmez, dikkati çekmezdi. Bu saydığım özelliklerin oldukça güzel bir genç kızla toplanıyor olması nedenle çelişkili gelse de bir kadına canlılık, özgüven ve esprili oluşun kattığı albeniye tutkun olan bencileyin erkekler sözlerimi anlayacaktır. Meriç'in bizim eve neredeyse yerleşmesinden en çok annem hoşnuttu. Hafta sonları yaklaştıkça onun sevdiği yemekleri pişirir, yollarını gözler olmuştu. Geceleri yatmak için köşke ya da yatılı okuduğu okuluna dönerken Meriç için hüzünleri arkasından bakardı.